Ayrım 9.
Sonra Meriç ile benim yüzümüzü, ellerimizi, ayaklarımızı yakmamıza yardım ediyor. Öğütçünün cenazesi için temiz olmalıyız. Amerika'dan getirdiğimiz havlunun ucuyla kulaklarımızı silerken canımız çok acıdığı halde sesimizi çıkaramıyoruz. Sessiz olmalıyız çünkü Öğütçün yatakta gözleri kapalı yatıyor ve onun kalkıp yine pencerenin dibinde Oliver'ı beklemesini istemiyoruz. Anneannem gelip annemi uyandırıyor. Evet, çocukların öldü ama sağ olanlar da var ve onların annelerine ihtiyaçları var. Haplarını alması için ona çay götürüyor. Babam günlerden perşembe olduğunu söyleyerek işsizlik sigortasından parasını almaya gitmesi gerektiğini hatırlatıyor. Oradan tabutu alıp eve döneceğini söylüyor. Anneannem beni de götürmesi için ısrar ediyor ama babam benim kalıp kardeşlerimle birlikte Örcan için dua etmem gerektiğini söylüyor. Anneannem, sen kimi kandırıyorsun diye ona çıkışıyor. O daha bebek, nesine dua edeceklermiş. 2 yaşında bile olmadı, çoktan cennete gitti. Orada ikiziyle oyun oynuyor. Oğlunu yanına alacaksın, belki sana bugün barlara takılmaman gerektiğini hatırlatır. Gözlerini babama dikiyor, babam da gözlerini ona dikiyor, sonra kasketini giyiyor. Kuyrukta en arkada bekliyoruz. Adamın biri kasaya gidip babamın acılı gününde sıra beklememesi gerektiğini söylüyor. Diğerleri babama kasketlerini çıkarıp selam veriyorlar. Kimi benim başımı okşayıp elime bozuk para sıkıştırıyor. 24 peni ve 2 şilin topluyorum. Babam çok zengin olduğumu söylüyor ve ben şuraya gidene kadar kendine şeker alabilirsin diyor. Şurası dediğin yeni bar olduğunu biliyorum. Orada bira denen o sert içkiden içeceğini de biliyorum ama ses çıkarmıyorum. Ben de yandaki dükkana girip kendime şeker almak istiyorum. Ağzımda o yapış yapış tatlı şekerin yayılışını hissedene kadar şekeri emiyorum. Babam hala barda. Acaba bir şeker daha alsam mı diye aklımdan geçiyor. Tam bakkal kadına parayı uzatırken elime bir tokat iniyor ve Eci teyze öfkeyle "Kardeşinin cenaze gününde sen burada şeker mi yiyorsun?" diye bağırmaya başlıyor. "O baban olacak herif nerede?" "O orada." "Tabii ya, barda olacak. Kardeşinin toprağa verileceği gün sen şekerleri tıkınıyorsun, o da içkileri." Bakkal kadına dönüyor. Tıpkı babası. O acayip tavırlarıyla aynı babası. Kuzeyli işte, ne olacak? "Çabuk git babanı o bardan çağır. Arabayla tabutu eve getirsin." Kendisi bara adımını atmıyor çünkü içki bu kadersiz ülkenin laneti. Babam barın arkasında suratı pis ve burnundan kıllar çıkmış bir adamla oturuyor. Konuşmuyorlar, sadece karşıya bakıyorlar. İçkileri de arkalarındaki küçük beyaz tabutun üstünde duruyor. Bunun Örcan'ın tabutu olduğunu hemen anlıyorum çünkü Oliver'ı da aynı tabutta taşımışlardı. Siyah içki bardaklarını o beyaz tabutun üstünde görünce içimden ağlamak geliyor. O şekeri yediğim için pişman oluyorum. Karnımdan çıkarıp bakkal kadına geri verebilmek istiyorum. Örcan ölmüşken benim şeker yemem hiç doğru bir şey değil. Beyaz tabutun üstündeki 2 siyah bira bardağı beni ürkütüyor. Babamın yanındaki adam, "Yok beyim," diyor. "Artık bir çocuğun tabutunu bile arabada bırakamıyorsun. Bir kere bunu yaptım ve bir bardak bira içeyim diye bara girdim. Arabadan tabutu çalmışlar, inanabilir misin? Araba bomboştu. İşte böyle, zor günler yaşıyoruz, zor." Adam bardağını alıp içiyor, geri koyarken tabutun içinden boş bir ses yankılanıyor. Babam beni görmüş başını sallıyor. "Tamam oğlum, şimdi gidiyoruz." O da kocaman bir yudum alıp bardağını tabutun üstüne koyarken elini itiyorum. "Tamam oğlum, tamam dedim ya." "Baba, bu Öğütçü'nün tabutu." "Adam, birer tane daha içelim mi?" diye soruyor. Babam bana, "Sen bir dakika dışarıda bekle," diyor. "Hayır." "Hadi bakalım, kötü çocuk olma." "Hayır." Adam, "İsa aşkına," diyor. "Bu velet benim olsaydı kıçına tekmeyi atmıştım." Acılı bir gününde babasıyla böyle konuşmaya hakkı yok. İnsan oğlunun cenaze gününde bir bira içemiyorsa hayatın ne anlamı kalır canım? Babam, "Tamam, gidiyoruz," diyor. Biralarını bitirip beyaz tabutun üzerindeki kahverengi sıvı lekelerini kollarıyla siliyorlar. Adam cenaze arabasının sürücüsüymüş, yerine geçiyor. Babamla biz içeride oturuyoruz. Babam tabutu kucağında taşıyor, göğsünü iyice bastırmış. Eve geldiğimizde bütün büyükler toplanmış, anneannem, Eci teyzeyle kocası, Pet dayı ve Tom dayı. Annemin en büyük ağabeyi, Kuzeylilerden nefret ettiği için daha önce hiç bizimle görüşmemişti. Tom dayının karısı Jane, Yalvide. Uzun sarkık kulaklı, spinel cinsi köpeklere benziyor diye kimse onunla konuşmuyor. Arabacı tabutu babamın elinden alıyor ve taşıyor. Annem inlemeye başlıyor. Tanrım, hayır, ah, hayır. Adam az sonra gelip bizi mezarlığa götüreceğini söylüyor. Anneannem bu işkili haliyle eve adım atamayacağını söylüyor. Bu mezara giden yavrucak çok acı çekti. Ona saygı gösterin. Sarhoş bir sürücü istemiyorum. Haline bak, yıkılıyorsun. Oturduğun o tepeden yere düşüverirsin, neme lazım. Hanım, bugüne kadar düzinelerce ölü çocuğu mezara taşıdım ben. Hiç de düşmedim. Ne tepeden ne de alçaktan. Erkekler yine kendi şişelerinden bira içiyor, kadınlar reçel kavanozlarından beyaz şaraplarını yudumluyor. Pet dayı yine herkese bu içkiler benim deyip duruyor. Anneannem tamam Pet, tamam diyor. Kimse senin içkini alacak değil. Sonra Pet Road to Ration şarkısını söylemek istiyor. Peki Tink olmaz Pet diyor. Cenaze günü şarkı söylenmez. Bir gece önce olur da cenaze günü olmaz. İçkilerime dokunma, onlar benim ve Road to Ration şarkısını söylemek istiyorum. Herkes onun küçükken kafa üstü düştüğü için böyle yaptığını biliyor ve Pet dayı şarkısını söylemeye başlıyor. Ama anneannem Urchin'in tabutunun kapağını açar açmaz susuyor. Bu sefer annem Tanrım diye ağlamaya başlıyor. Bunun bir sonu gelmeyecek mi? Tek çocukla mı kalacağım? Yatağın başucunda bir sandalyede oturuyor. Urchin'in saçlarını, yüzünü ve ellerini okşuyor. Dünyadaki bütün çocuklar çok tatlıdır yavrum. Sen onların en tatlısıydın. Seni kaybetmek çok acı ama artık cennette kardeşlerinle birliktesin. Bunu bilmek biraz olsun bizi avutuyor. Oliver da artık ikizini özlemiyordur ama yine de Urchin'in vücudu üzerine kapanarak hıçkıra hıçkıra ağlıyor. Öyle ki odadaki bütün kadınlar da onunla birlikte ağlamaya başlıyor. Peki Tink, hava kararmadan gitsek diyor. Karanlıkta mezarlığa gidemeyiz. Anneannem Eci teyzenin kulağına eğilip çocuğu tabuta kim koyacak diye fısıltıyla soruyor. Eci teyze ben koyamam diyor. Bu annesine düşer. Pet dayı konuşmaları duyuyor. Çocuğu ben koyarım diye topallayarak yatağa gidiyor. Önce anneme sarılıyor. Annem başını kaldırıp ona bakıyor. Yüzü yaşlar içinde. Onu tabuta ben koyacağım. Ah Pet, ah. Evet, bunu yapabilirim. O küçücük bir bebek. Daha önce hiç bu kadar küçük bir bebeği kucağıma almamıştım. Hiç almamıştım. Onu düşürmem Angela, korkma. Yemin ederim düşürmem. Tabii ki düşürmezsin Pet diyor anne. Pet dayı annemin Urchin'in ayakları üşümesin diye örtü battaniyeyi kaldırıyor. Urchin'in ayakları bembeyaz ve incecik mavi davarları belirginleşmiş. Pet dayı eğilip onu kucağına alıyor ve göğsüne bastırıyor. Onu alnından öpüyor. Sonra odadaki herkes Urchin'i öpüyor. Pet dayı Urchin'i tabuta koyup bir iki adım geriliyor. Hepimiz tabutun başında son kez Urchin'e bakıyoruz. Bak, onu düşürmedim Angela diyor Pet dayı ve annem Urchin'in yüzünü okşuyor. Eci teyze barı arabacıyı çağırmaya gidiyor. Adam tabutu kilitleyip arabayı kim binecek diye soruyor. Arabada annem, babam, Meriç'i ve benim sığabileceğimiz kadar yer var. Anneannem mezarlığa siz gidin diyor. Biz burada bekleriz. Urchin'i neden yanımızda tutamıyoruz? Neden onu tabutunun üstünde bira bardağını koyan bu adama teslim ediyoruz? Margaret'la Oliver'ı da aynı şekilde göndermiş olmalarını anlayamıyorum. Kardeşlerimi bu sandıkların içine koymak çok kötü bir şey. Birilerine bir şeyler söyleyebilmek istiyorum. Atın nal sesleri Limerick sokaklarında yankılanıyor. Meliçi Oliver'ı görecek miyiz diye soruyor. Babam hayır diyor. Oliver artık cennette. Sakın bana cennet nedir diye sorma çünkü bilmiyorum. Annem cennet kardeşlerinin mutlu oldukları yer diyor. Sıcacık bir yer. Bir gün onlarla orada karşılaşacağız. Meliçi at kakasını yaptı galiba diyor. Çok pis koktu. Annemle babam ister istemez gülümsüyorlar. Mezarlığa geldiğimizde arabacı inip arabanın arka kapağını açıyor. Tabutu ben taşırım. Sendeliyor ve tabut sarsılıyor. Annem kıyameti koparıyor. Sana çocuğumu taşıtmam. Babama dönüyor. Sen taşı diyor. Arabacı ne alt ederseniz edin diyerek arabasına biniyor. Hava kararmaya başlamış ve tabut babamın kollarında daha da beyaz görünüyor. Annem Melih ile benim elimi tutuyor. Babamın arkasından yürüyoruz. Kargaların sesi çıkmıyor. Yatmışlar. Sabah erken kalkıp yavrularını besleyecekler. İki adam ellerinde küreklerle küçücük bir çukurun başında bekliyor. Çok geç kaldınız diyor adamlardan biri. Neyse ki çukur ufak, iş az. Yoksa çoktan gitmiştik. Çukura atlıyor ve babama uzat tabutu diyor. Babam tabutu adama uzatıyor. Adam tabutun üstüne ot ve saman döküyor ve o yukarı çıkarken diğer adam mezara toprak atmaya başlıyor. Annem acı bir çığlık atıyor. Tanrım, Tanrım diye ağlıyor. O sırada bir karga sesi duyuluyor. Adamlar mezarın üstünü örttükten sonra alınlarını silip bekliyorlar. Bu terlemenin bir karşılığı olmalı değil mi? Babam tabi tabi diyerek adamlara para veriyor. Adamlar başını sağ olsun deyip gidiyorlar. Mezarlığın kapısına arabaya doğru yürüyoruz ama araba gitmiş. Babam karanlıkta etrafa bakınıp başını sallayarak geri dönüyor. O arabacı sarhoşun tekiydi zaten diyor annem. Tanrı beni affetsin. Odamıza dönene kadar epeyce bir yol var. Annem çocuklara aç diyor. Bir şeyler yemeleri gerek. Sabah aldığın paradan ver de yiyecek alalım. Bu akşam bara gitmeyi sakın aklından geçirme. Naktınsa gidip onlara balık ve patates yedireceğiz. Limonata da içsinler. İnsan her gün kardeşini gömmez. Balıkla patates nefis. Sirkeli ve tuzlu. Üstüne de limonata bal gibi geliyor. Evi bomboş buluyoruz. Masada boş bira şişeleri duruyor. Ateş sönmüş. Babam gaz lambasını yakınca övçünün yastığının üzerinde başını çukurlaştırdığı yer görünüyor. İnsan onun yerden emekleyerek gelivereceğini sanıyor. Yatağa çıkıp pencereden Oliver'a bakacak sanki. Babam bir yürüyüş yapmak istediğini söylüyor. Annem hayır diyor. Amacının ne olduğunu biliyor çünkü. Babam cebinde kalan son 3-5 kuruşla bara gitmek için sabırsızlanıyor ama annemin tepkisi karşısında ısrar etmiyor. Peki diyerek ocağı yakıyor ve çayı koyuyor. Bir süre sonra yatıyoruz. Meliç ile birlikte Ölçü'nün yattığı yataktayız. Onun beyaz tabutun içinde üşümeyeceğini umuyorum. Aslında artık orada olmadığını bilmeme rağmen bunu düşünmeden edemiyorum. Melekler tabutu açıp çoktan aldılar onu. Örgün şimdi Shannon'ın soğuk sularından ve rutubetinden çok uzaklardı. Göklerde Margaret ve Oliver'la beraber. Cennette bol bol balık, patates ve şeker var. Bunları yemene engel olacak teyzeler de yok. Bütün babalar evlerini işsizlik sigortasından aldıkları paraları getiriyor ve çocuklar babalarını aramak için barları dolaşmak zorunda kalmıyorlar. Üç. Annem Harstong Caddesi'ndeki evde artık bir dakika bile yaşayamayacağını söylemeye başlıyor. Övçün gece gündüz gözünün önünden gitmiyor. Onun yatağa tırmanarak pencerede Oliver'ı bekleyişini unutamıyor. Bazen de Oliver'ı dışarıda görür gibi ve ikisinin konuşmalarını duyar gibi oluyor. Onların bir arada olması annemin içini rahatlatıyor ama ömür boyu bunu da yaşayamayacağını söylüyor. Okula çok yakın olan bu evden taşınmamız hiç de akılcı değil ama annem böyle giderse aklını kaçırıp tımarhanelik olacak. Barrack Hill denen bir tepede Rodden sokağının sonunda bir eve taşınıyoruz. Daracık bir sokak. Bir tarafında 6 tane ev var. Karşı sırada ise tek bir ev. 6. ev bizimki. Evler 2 katlı ve her katta 2'şer oda var. Kapının önünde bir sundurma ve hemen tuvaletin yanında da ahır gibi bir şey. Eve bir iki parça eşya bulmak için annem ise St. Vincent de Paul Derneği'ne gidiyoruz. Görevli bize bir masa, 2 sandalye ve 2 karyola alabilmemizi sağlayacak bir kağıt veriyor. Erişton'da eski ev eşyaları satan bir dükkana gideceğiz. Eşyaların taşınması bize ait. Annem bu iş için ikizlerin pusetini kullanabiliriz diyor ama bunu söyler söylemez ağlamaya başlıyor. Bruce'un koluna gözyaşlarını silerken görevliye yataklarda mı kullanılmış diye soruyor. Adam elbette diyor. Annem ölmüş birilerinin yatağında yatmaktan rahatsız olacağını söylüyor. Hele veren filan geçirmiş biri ise diye ekliyor. Adam elinden bir şey gelmeyeceğini söylüyor. Yoksul insanların seçme şansı yoktur. Eşyaları Limerick'in bir ucundan öbür ucuna taşımak bütün günümüzü alıyor. Bu setin 4 tekerleğinden biri yuvasından çıkmış, arabayı sürekli olarak bir yöne doğru çekiyor. 2 karyola, aynalı bir büfe, bir masa ve 2 sandalyemiz var. Evimizden memnunuz. Bir odadan diğerine ve alt kattan üst kata dolaşıp duruyoruz. Böyle iki katlı bir evde aşağı yukarı inip çıkmak insana zenginlik duygusu veriyor. Babam ocağı yakıyor, annem çay yapıyor. Onlar masadaki sandalyelere karşılıklı oturuyorlar. Melis ile ben de Amerika'dan getirdiğimiz sandığın üstünde oturuyoruz. O sırada yaşlıca bir adam elinde bir kovayla evin önünden geçip bizim tuvalete bir kova su boşaltıyor ve anında etrafı pis bir koku sarıyor. Annem hemen dışarı çıkıp ne diye bizim tuvaletimize pis sularını döküyorsun diye adama çıkışıyor. Adam kasketini kaldırarak anneme selam veriyor ve sizin tuvaletiniz mi diyor. Yo, yanılıyorsunuz. Bu tuvalet bütün sokağa aittir. Burayı tam 11 aile kullanıyor. Özellikle yazın sıcakta koku berbattır. Dua edin şimdi kış ve Noel yaklaşıyor. Bu havada pek anlamazsınız ama uyarıyorum. Gaz maskesiyle uğraşmak zorunda kalacağımız günler olacak. Size iyi geceler bayan. Umarım evinizden memnun kalırsınız. Anne, bir dakika diyor. Bu tuvaleti kim temizliyor peki? Temizlemek mi? Evet, kim temizliyor? Şaka mı ediyorsun bayan? Bu evler Kraliçe Victoria zamanında yapılmış. O günden bugüne temizlendiğini kimse görmemiş. Adam gülerek sokaktan aşağı doğru uzaklaşıyor. Annem masaya dönüyor ve burada yaşayamayız diyor. Mikroptan hepimiz ölürüz. Babam bir daha nasıl taşınırız diyor. Hem haftada 6 şiline nerede ev bulacağız? Tuvaleti biz temizleriz. Kova kova su kaynatır dökeriz. Öyle mi? Onca suyu kaynatmak için yakacağı nereden bulacağız? Babam susup çayını içiyor. Sonra kalkıp sahip olduğumuz tek resmi duvara asmak için çivi aramaya başlıyor. Resimdeki adamın ince hatlı bir yüzü var. Sarı bir kep ve siyah bir cübbe giymiş. Tam göğsünde bir haç asılı. Babam onun bir papa olduğunu söylüyor. 13. Leo, işçilerin koruyucusu. Bu resmi sokakta bulmuş. Herhalde onu atan adamın işçilerle bir ilgisi yokmuş. Annem onun saçma sapan konuştuğunu söylüyor. Babam da çocukların önünde böyle konuşma diyor. Bir çivi buluyor ama çekiç yok. Nasıl çakacak? Resmi duvara koyuyor. Bir reçel kavanozunun dibiyle çiviye vurmaya başlıyor. Şişe kırılıyor. Babamın elinden sıçrayan kanlar papanın kafasına bulaşıyor. Babam musluğa koşup elini suya tutuyor. Anneme de papanın kafasına sıçrayan kanları temizlemesini söylüyor. Çabuk çabuk. Annem bluzunun koluyla resmi silmeye çalışıyor ama yün kumaş kanları büsbütün papanın yüzüne bulaştırıyor. Ayşe'yle ne yaptın? Aman bir gün bir kutu boya alır üstünden geçersin. Tanrım, içlere yardım eden tek papaydı o. Ya günün birinde St. Vincent de Paul'den biri evimize gelir de papanın kanlar içinde bu halini görürse? Canım onlar senin kanın. Baksana bir çivi bile çakmayı bilmeyen işe yaramaz adamın tekisin. Of bana ne? Sırtım çok ağrıyor, ben yatacağım. Peki ben ne yapacağım? Resmi merdiven altındaki kömürlüğe koy. Orada kimse görmez. Olmaz, bu uğursuzluk getirir. Bir papanın resmi kömürlüğe konur mu hiç? Ne yaparsan yap diyor annem ve yatıyor. Ben yapacağımı bilirim diyor babam. Limerick'te ilk Noel'imiz. Sokakta kızlar ip atlıyor ve şarkılar söylüyorlar. Noel geliyor, Noel geliyor. Kaz şişmanlığı palazlanıyor. Yaşlı adamın şapkasına herkes bir peni koyuyor. Bir peni yoksa yarım peni de olur. Yarım penin bile yoksa Tanrı seni korur. Mahallenin erkek çocukları da karşılarına geçmiş kızlarla alay ediyorlar. Annem güzel bir Noel yemeği hazırlamak istiyor ama Oliver'la Eugene'i kaybettikten sonra maaşımız 16 şiline inmiş durumda. Kirayı düşersek geriye 10 şilin kalıyor. 4 kişiye 10 şilinin nesi yeter ki? Babam iş bulamıyor. Sabahları en erken o kalkıyor. Ateşi yakıp çay suyunu koyuyor. Bir de kendisine tıraş suyu hazırlıyor. Her sabah gömleğini giyip bir yaka ve kravat takıyor. Kasketini de başına geçirip evden çıkıyor. İşsizlik sigortasını parasını almaya gidiyor. Evden asla kravatsız çıkmıyor. Çünkü yakası ve kravatı olmayan bir adamın kendisine saygısı yoktur. İş bulma kurumundaki memurun insana renk un fabrikasında ya da Limerick çimento fabrikasında bir iş olduğu zaman ne zaman haber vereceği hiç belli olmaz. Bir işçi olarak çalışsa bile kravatsız bir adama kimse saygı göstermez. Patronlar ve ustabaşıları her zaman babama saygı gösteriyor. Kendisini işe almak istiyorlar. Ama babam ağzını açtığı anda vazgeçiyorlar. Kuzeyli aksanını duyar duymaz limerikli birini tercih ediveriyorlar. Ateşin karşısında otururlarken annem ne diye sen de içi gibi giyinmiyorsun diye sorduğunda babam hep bunları anlatıyor. Annem ona sen de limerikliler gibi davran öyleyse dediğinde asla kendimi o kadar düşüremem diyor. Zaten çocuklarımın limerik aksanını kapmasına fazlasıyla üzülüyorum. Annem de sen kafanın dikine git diyor ama babam bir gün Tanrı'nın yardımıyla limerikten taşınacağımıza ve çocuklarının ölümüne sebep olan Shannon'dan kurtulacağımıza inanıyor. Ona limerik aksanını kapmak ne demek diye sorduğumda uygunsuz bir şey yapmak diye açıklıyor. Babam iş aramaya gitmediği günler uzun yürüyüşler yapıyor. Çiftçilere yardıma ihtiyaçları olup olmadığını soruyor. Kendisinin de bir çiftlikte büyüdüğünü anlatıyor. Bazen onu işe alıyorlar. Gömlek yakası ve kravatlarıyla işe gidiyor ve hiç durmadan çalışıyor. Öyle ki artık ona dur demek zorunda kalıyorlar. Bu sıcakta yemeden, içmeden bir insanın nasıl böyle çalışabildiğini hayret ediyorlar. Babam sadece gülümsüyor. Çiftlikte kazandığı paralardan hiçbir zaman eve getirmiyor. Bu para işsizlik sigortasından aldığı maaştan farklı olmalı. Eve getirilmesi gereken para sigortadan alınıyor. Çiftliklerden kazandığı parayla para gidiyor. Akşam 6 olduğunda eve gelmişse annem onun o gün bir iş bulup çalıştığını anlıyor ve bir kerecik olsun bara gitmeden eve gelse olmaz mı diyor. Ama babam bunu hiç yapmıyor. Annem çiftliklerden bize patates, lahana, şalgam ya da havuç getirmesini bekliyor ama babam bunu da yapmıyor. Çünkü boynunu kırıp kimseden bir şey isteyemez. Annem benim St. Paul de Vincent Derneği'nin kapısında boynunu büküp beklemem çok normaldi. Senin eve birkaç parça sebze meyve getirmen mi ayıp diye soruyor. Erkekler farklıdır diyor babam. Erkek onurludur. Erkek dediğin gömlek yakasını ve kravatını takar. Hiç kimseden hiçbir şey istemez. Annem de sana göre öyle diyor. Çiftlikten kazandığı para suyunu çekip de babam eve döndüğünde yine İrlanda üzerine şarkılar söylüyor. Sonra tek tek ölen çocukları için ağlıyor. Ama daha çok İrlanda için ağlıyor. Eğer Rudy McCurley şarkılarını söylerse bir iki biralık para kazanabildi demektir. Kevin Benny şarkıları söylerse günü iyi geçti demektir. Çünkü yerlerde sürüne sürüne eve geliyor ve bizi yataktan kaldırıp hazır ola geçirip yemin ettiriyor. Annem araya girip çocukları rahat bırakmazsan ocağa karıştırdığım demir parçasıyla belini dağıtacağım diye bağırıyor ve babam ancak o zaman bizi bırakıyor.